أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي زدني علما وفهما يا ربي bizi ziyadeleştir, ilim yönüyle ziyadeleştir ve fehim yönüyle ziyadeleştir. Rabbi yessir, ya Rabbi çok çok kolaylaştır. Ve la tuassir, zorluk nasip etme. Rabbi temmim, tamamlattır. Bil hayır, hayır ile tamamlamayı nasip eyle ya Rabbi. Sübhaneke la ilme lena, sen sübhansın, bizim ilmimiz yoktur. İlla me allemtena, illa ki şu vardır, senin bize öğrettiğin. İnneke entel alimul hakim, şüphesiz sen alimsin, hakimsin. Rabbi şrah li sadri ve yessirli emri ve hlul ukleten lisani yefkahu kavli. Ya Rabbi göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Dilimdeki sorunu hallet ki sözümü anlasınlar. Ve ma tevfiki illa billah. Evet, Lokman suresine başlayacağız bugün. Rum suresini tamamladık. Bir okumada bir yarısı kaldı ama tahmin ediyorum siz evde okumuşsunuzdur. Okumanızı umuyorum. Aman dersler burada kalmasın. Yani haftada bir saatle bir mesai olmasın. Kur'an çok şey önemli. Onun devamı olsun inşallah. Lokman suresi her ne kadar Kur'an-ı Kerim'in ortalarında da yer alsa da Mekki surelerden, yani Mekke'de inmiş surelerden 10. ya da 11. sure. Medine'ye hicretten hemen evvel gerçekleşmiş bir şeyi var, durumu var. Evet, başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Tilke ayatul kitabil hakim huden ve rahmeten lil muhsinin ellezine yuqimunassalate ve yuqtunezzekate ve hum bil ahiretihim yuqinun ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. Niye böyle okudum?
Baştaki ayet.
Bir şey çağrıştı mı, çağrısın diye şey yaptım. Evet, Bakara suresinin hani şu renkli sayfaları var ya, hani ilk şeydeki renklendirilmiş, hemen hemen aynısı. Bak bir de Bakara'dan okuyorum. Elif la mim zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttakin ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimune salata ve mimma razaknahum yunfikun. Bir ayet atlıyorum. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. Neredeyse aynı. Birkaç farklılığı var. O farklılığıyla da beraber incelersek çok daha güzel anlaşılacak. Şimdi Elif Lam Mim. Bunu çok konuştuk biliyorsunuz. Harfi mukatta'a denilen bunlar. Kesik, kesilmiş kesik anlamına geliyor. Harflerden oluşuyor bu. Buna şifre harfleri deniyor. Anlamları çok açık olarak bilinmiyor. Ama bilinen ne? Bilmenizi istediğim şu. Bunlar kesinlikle anlaşılamaz şeyler değil. Yani bazı kitaplar diyor ki bunlar sırdır ancak Allah bilir diyor. Hayır değil. Eğer Allah-u Teala bu kitaba koyduysa, bunun iki cildin içerisinde konulsa bunun bilinebilirliği var. Ha, açık net değil ama düşünüldüğünde, edildiğinde, araştırıldığında ledünni olarak, enfüsi olarak girildiği vakitte anlamlarına bilinecek şeyler. Aynen Bakara suresinde başladığı gibi başlıyor. Bu Elif Lam Mim ile ilgili 5-6 tane ayet başlangıcı var bu şekilde. Bunu geniş olarak açıklamıyorum. İsteyen varsa biraz teferruatına girebilirim. Tamam. Tilke şu demek. O ya da şu. Yakın şeylere haza denir Arapçada. Biraz uzaktakilere tilke ya da zalike denir. Tilke ayatü, bu şu ayetler el kitabil hakim. Hakim olan kitabın ayetleridir. Şunlar var ya diyor, yani elinize tuttuğunuz şunlar, ya da işaret ediyor. Hikmetli olan kitabın ayetleridir. Bakara'da ne diyor? Zalikel Bakara'da ise zalikel kitabu la raybe fihi diyor. Onda kitap diyor. Bunda ayetler diyor. Devam ediyoruz. Hüden ve rahmeten lil muhsinin. Bakara'da ne diyor? Hüden lil muttakiyin diyor. Şimdi ben çok zevkli bir çalışma yaptım. Yani kendi adıma çok zevkliydi. Üstüne bak şurada. Üstüne Bakara'yı yazdım. Altına bu Lokman suresindeki ayetleri yazdım. Ve şey çıktı. Bir tablo çıktı. Bu tabloda ne oldu? Hangi kelimeler farklı kullanılmış? Hangileri ortak kullanılmış? Ve buradan çok güzel anlamlara gitti. Mesela Bakara da diyor ki zalikel kitap diyor. Sonra la raybe fi. İçerisinde şüphe olmayan kitaptır diyor bu. Burada ne diyor? Bu ayetler hakim olan Kur'an'ın ayetleridir diyor. Burada la raybe fihi var ya. La raybe fihi. İçinde şüphe yoktur. Olmayan anlamında. Bu surede ise el hakim diyor. Demek ki el hakim ile la raybe fih aynı anlamda hemen hemen. Hani matematikte bir şey vardır biliyorsunuz. Denklem kurardık. Mesela A artı B eşittir C ise, A artı D eşittir C ise, B eşittir D. Yani iki denklem birbiriyle aynı sonucu veriyorsa, bir değişken varsa, o değişken birbirinin aynıdır. Biz matematikte ilkokulda bile öğretiliyor şimdi. Bildiğiniz bir bilgi burada. Şimdi burada da aynı şekilde bu kitapta kitabı merkum ya, rakamlandırılmış dijital bir şey ya ve de bir ayetin tefsiri yine Kur'an'daki başka ayettir ya. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bir önden bir arkadan benzer ayetlere bakarak birbirine çok benzeyen iki ayet var. Sadece bir şey farklı. Ha, demek ki o onu izah ediyor. Burada da la raybe fi ile el hakim aynı. Yani diyor ki Allah-u Teala bu Kur'an'da şüphe yoktur diyor. Burada diyor ki bu Kur'an diyor, bu kitap diyor hakimdir diyor. Bu çok hoşuma gitti benim şahsen şu açıdan. Hani bu hep aynı konuyu söylüyorum ama nesih ayetleriyle ilgili konuşmuştum ya, Kur'an'da nesih yoktur diye. Orada benim aklıma gelen şu oluyordu. Yasin suresinde Yasin vel Kur'anil hakim diyordu. Yasin hakim olan Kur'an'a yemin olsun ki diyor. Hep benim o buna nesih diyenlere şunu diyordum. Ya bir kitap hakim ise nasıl bir ayetinin hükmünü kaldırabilirsin?
Çok güzel.
Yani bu Kur'an'da nesih diyenler diyor ki ya tamam bu Kur'an içinde vardır ama Allah onun hükmünü gidermiştir ya da başka bir ayet olmuş diyorlar. O zaman hakim yani hükmü geçerli anlamında hakim olamaz ki. Hep aklıma bu hakim diyordu, geliyordu. Burada da elhamdülillah bak bu ayette de raybe la raybe fiile el hakim örtüştü. Demek ki şüphe yoktur derken Allahu Teala bu Kur'an'ın hakimliğini vurguluyor. Hakim ne demek? Hükmeden demek. Hükmü geçerli demek. Hakim de hakim gibi demek. Hakim daha kuvvetli ama. Hakim var bir de hakim var. Hakim hakimden daha kuvvetli bir mana getirir. Buna Arapçada ismi fail denilir. Yani öznedir. Cümlenin öznesidir. Özne ne demekti? Mesela ben bu kitabı okudum. Bu cümlenin öznesi ben. Okunan ne? Kitap. Kitap da bu cümlenin nesnesi. Bu ayetlerde kitap özne oluyor. Yani eylemi gerçekleştiren oluyor. Dolayısıyla Kur'an eğer hakim ise hükmediyor, hükmetmek istiyor. Muhatabı kimiz? Muhatabı biziz. Demek ki bizi ne hale getirmek istiyor? Bizi muhkem kılmak istiyor. Bizi Kur'an ayetleriyle hükmeder konuma getirmek istiyor. Ahkam etmek istiyor bizi. İşte Allah-u Teala bunu vurguluyor. İşte bu kitap var ya diyor, önünüzdeki şu kitap var ya diyor, gösteriyor, işaret ediyor Rabbim. Bu diyor Bakara suresinde kitap olarak geçiyor. İçinde şüphe olmayan kitap. Bu ayetle burada ise ayet vurgusu var. Bakın ne diyor? Tilke ayat diyor. Ayetler diyor. Sonra parantez açıyor. Hakim olan kitabın ayetleri. Bakara suresinde asıl vurgu kitaba. Burada ise asıl vurgu ayetlere.
Evet.
Devam edelim. Bakara'da diyor ki hüden lil müttekin diyor. Lokman suresinde ise hüden ve rahmeten lil muhsinin. Yani Bakara suresinde muttakiler için bir hidayettir diyor. Burada ise muhsinler için bir hidayettir. Bir de ilavesi var, rahmettir. Bu da aynı. Hani
o zaman muhsinle muttaki de örtüşüyor.
Evet, muhsinle muttaki neredeyse, parantez içerisinde söylüyorum, neredeyse örtüşüyor. Bir farklılığı var. Nereden? Bakın yukarıda, yukarıda dediğim Bakara'da hüden lil muttakin diyor. Burada hüden ve rahmeten lil muttakin. Burada fazla olan ne? Rahmeten. Bir rahmettir. Demek ki muhsinlik olunca muttakilikten farklı olarak bir de rahmet devreye giriyor. Rahmet deyince ne anlaşılıyor? Kolaylaştırma, kolaylık. Farkı ne? Bir öncekine gidersek, birisinde kitap, birisinde ayet diyordu ya, demek ki kitabın bütünü olduğunda, bir de tek tek ayetler olduğunda demek ki yönelme açısından bir farklılık var. Kitabın tümünü, tamamını anlamak zor. Ama bir ayeti anlamak daha kolay ve bir ayeti yaşadığımız takdirde Allah'ın kolaylaştırması, rahmeti devreye giriyor. Ve muhsin olanlar içinde diyor ya, muhsin olanlarda da bir rahmet var. Bak muhsin deyince zaten bir yumuşaklık var kelimede, hissediyor musunuz? Bir takva sahibi, muttakin var. Böyle kalın kalın bir sesler çıkıyor. Muhsin'de ise daha yumuşak. Yani Allah şunu diyor. Siz diyor muhsin olursanız, muhsin ne demek? İhsan sahibi, iyilik yapan, iyilikle davranan, efendim? Yardım eden diyor. Siz yardım ederseniz, siz güzel davranırsanız size de rahmet edilir ve hidayet edilir manası da var. Muttakide bu yok mu? Var. Daha kapsayıcı ama takva deyince biraz daha böyle şeylik var, zorluk var. Biraz daha böyle bir ciddiyet var. Bu da var ama aslında muttaki muhsini kapsıyor. Neden? Bakara suresinde çünkü Kur'an diyordu. Burada ayet diyor. Demek ki takva muhsinliği daha kapsayıcı bir kavram. Şimdi hüden lil muttakin ya da buradaki ifadesiyle hüden ve rahmeten lil muhsinin deyince, yani muhsinler için bir rahmet ve hidayettir diyor. Bakın muhsinler için bir rahmet, evet, ve hidayet. Yani hidayet olması için bu ayetlerin ve kitabın hidayet olması için gerek şart ortaya konuyor. Muhsin olmak. Yani bu ayetler insanı muhsinliğe götürüyor, doğru. Hidayete getiriyor, doğru. Ama sen muhsin ve takva sahibi olursan önceki ayete göre hidayetin kapıları daha bir kuvvetli açılıyor. Bir hikaye var, benim çok hoşuma gidiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında daha sonradan Müslüman olmuş sahabe efendilerimizden birileri diyor ki ya Resulullah diyor, biz Müslüman olmadan önce hayır hasenat işlerdik. Bahsediyor, şunu yapardık, bunu yapardık. Bunun hükmü ne olacak? Yani boşa mı gidecek anlamında bir soru soruyor. Bakın Peygamber Efendimiz'in cevabı çok güzel. Siz onları yaptığınız için zaten İslamiyet'le şereflendirdiniz. Şereflendirildiniz. İşte be, muttakiler için hidayettir diyor. Ya da muhsinler için bir hidayettir diyor. Yani sen öyle olmanı istiyor Allah. Hani hidayetle ilgili konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Hidayet Allah'ın haşa durup dururken hiçbir sebep olmaksızın hidayet etmesi değil. Eğer böyle olsaydı hidayete ulaşmamış olanlara haksızlık olurdu. Allah zalim olmuş olurdu. Hayır, Allah senden bir hareket bekliyor. Bir adım bekliyor. Tercihini, iradeni doğru kullanmanı istiyor. O zaman yağmur gibi hidayetini indiriyor. Ve bu yolda da devam edersen, bir ayet var çok hoşuma gidiyor. Biz hidayet edenlerin diyor hidayetini artırırız diyor. Yani gerek ve ön şart senin adım atman. Bakara'ya göre muttaki olmak, Lokman suresine göre muhsin olmak, o zaman hidayet ve rahmettir diyor. Ne? Kur'an ya da onun ayetleri.
Kötü doğadan yaptığı iyilikleri zamanında bunun farkında olmadan yaptı. Ama fıtratında var. Hani demin anlattınız ya Peygamber Efendimiz biraz. Onda bir zamanlar iyilik yapmıştık.
Onların için kazandı. Yani işte.
Diyor, o belki de bunun yani İslam'la şerefleneceğini bilmeden farkından yaptı.
Tabii.
Ama fıtratında var da yaptı.
Mesela Hazreti Ebu Bekir'e için Peygamber Efendimiz diyor ki hani ona şeytan yanaşır yanaşamaz mevzusu var. Ya önceden de yani Müslüman olmadan önce de yanaşamazdı diyor. Bu güzel ahlak. Yani bu fıtrat. İşte Hanif ya zaten Ebu Bekir'e Hanif deniyor. Hazreti Ebu Bekir'e. Neden? Fıtratında bir olgunluk var. Ben öyle değildim mesela. Yani Allah bir şekilde de yardım ediyor, hidayet ediyor. Şaşırıyoruz. Piyango vurmuş gibi oluyor. Yani Hazreti Ebu Bekir'i öyle olduğu için öyle. Bazı insanları da işte bir piyango vuruyor. Belki siz bile hani sonradan eğer ibadete başladıysanız belki nedenini açıklayamıyorsunuz. Yani Allah bir şekilde yardım et. Ya vardır bir sebebi ama ben ona piyango diyorum. Yani pozitif anlamda bir piyango diyorum. Allah rahmeti gelmiş oluyor.
Onu bazı alimler de şeye bağlıyorlar hocam, yani atalarının dualarının, yani dedelerinin babalarının dualarının kabul olmasına da bağlı.
Doğru. Sünnet dua, sünnetullahı değiştirecek tek sistemdir. Normalde işler akışında. Her şey Allah'ın o hak sistemine göre, Allah'ın kaderine göre işliyor. Sadece ve sadece dua mekanizması onu değiştirebiliyor. Sizin dualarınız olmasa size niye değer verirsin ki diyor. Dua sistemi değiştirebilen bir sistem. O yüzden mesela Hazreti İbrahim'in duası var. Benim neslimi diyor, zürriyetimi diyor, namaz kılanlardan eyle diyor. Hatta Peygamber Efendimiz tevazuyla beraber, parantez içinde söylüyorum, ben dedemin duasıyım diyor. Atam İbrahim'in duasıyım diyor. Yani hayır, ondan öncesinde de hani konuşmuştuk. El Ahmet isminin kendisiyle verilmesine beraber bu dünya öncesinde de kendi yaptığı, hani Galübela'dan bahsetmiştik ya, bir iradesini kullandığı olaydan ötürü de Allah'ın takdiri var. Bir şeyleri alıyor. Ama yine de bu duanın şeyini de görüyor. Yani dua o anlamda önemlidir. Evet, devam ederim. Ellezine şeyi kaçırdım. Ellezine yukîmus salâte, değil mi?
Evet.
Ve yetûne zekâte. O kimseler ki, şimdi o kimseleri anlatıyor. Şimdi o kimseler dediği kim? Muhsinler. Muhsinleri açıklıyor. Yukîmûne salâte, namazı ikame ederler. Yani dosdoğru kılarlar diyebiliriz. Ve yutûne zekâta, ve zekatı verirler. Ve hum bil âhiretuhum yûkinûn, ve ahirete de yakînen inanırlar. İkna derecesinde inanırlar. Burayı açıklarız biraz sonra. Şimdi Bakara'ya baktığımda da bir ilaveyle var. Bir ilave, bir de farklılık var. Ellezine yu'minune bil gayb. Onlar gayba iman ederler. Şurası aynı. Ve yukumine salata, burası aynı. Ve burada zekat verirler yerine farklı bir ifade kullanılıyor. Mimma razaknahum yunfikun. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Burayla örtüşen yeri de burası. Zekat verirler diyor. Burada şey verirler diyor. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Sanki örtüşüyor. Bir farklılıkla, hani dedik ya takva daha kapsayıcı, muhsin, onun bir altı dedik ya, hani Kur'an ve ayetle şey yaptığımızda. Şimdi zekatta bir emir, bir mecburiyet var. Yani verecek misin, verecek misin? İslamiyet'in beş şartından biri mi? Tamam, vereceğim. Ama bak yukarıda zekat verirler demiyor. Kendilerini rızıklandırdıklarımızdan infak ederler.
Yani onun içine zaten zekat da giriyor.
Zekattan fazlası da var.
Sadaka
giriyor. Bir davranış giriyor. Aslında çok güzel. İnfak etmekte şu var. İnfak aslında bir menfaat beklemek sizin vermek. Nafaka var ya, hani çoluk çocuğumun nafakası diye. Hiçbir baba şöyle düşünür mü? Ya ben çocuğumun, ailemin nafakasını vereyim ki ileride bana katma değer olarak döner.
Ya da ben nafakasını verdiğim için sevaba giriyorum. Allah cennette bana köşk verecek diye giriyor mu işin içerisine? Vermiyor. Hayır, o görevi zaten. Yani kendi aç kalır, çocuğuna yedirir. İnfak eder yani. Burada da takva sahipleri, muttakiler var ya, işte kendilerine rızık olarak verdiklerimizden diyor, infak ederler. Yani hiçbir karşılık beklentisi olmaksızın. Öyle olması gerektiği için. Bakın bu cümlenin altını çok üzüyorum. Ben son 1-2 senede anladım ben bunu. Öyle olması gerektiği için veriyor.
Zekatta emir var, burada ver diye bir emir de yok yani. Kendi rızaları...
Kendi veriyor. Hayır, şunu diyorum. Bir sevap beklentisi olmaksızın. Bak, Allah ticarete müsaade etmiş. Allah'ı ilahi ticarete de müsaade etmiş. O kimseler ki diyor, ne güzel ticaret yaparlar diyor. Yani var. Ama takva boyutunda olduğunda biraz daha farklı. Ya öyle olması lazım. Diyor ki Peygamber Efendimiz, komşusu açken diyor tok yasan bizden değildir. Hadi bunu sevapla açıkla bu hadisi. Öyle olması gerek.
Sevap dualarından birinde vardır. Ticaretimi arttır gibi bir cümle vardır.
Ben oradaki,
yani o dünya ticaretini de kapsıyor. Tamam diyelim, ahireti de bir ticaret var. Yani Allah senin yaptığın davranışlara aynı ticaret gibi bir karşılığını verecek. Ya da biraz sonra geçecek zaten. Onlar satın alırlar diyor. Satın almak bir menfaat karşılığı, bir şeyi edinmek anlamına geliyor. Karşılığını verecek. Ama ben şurada hani iki ayeti karşılaştırdığımda Bakara ile Lokman'a, aşağıda zekat, yukarıda infak var. Yani infak zekattan üstün. Bak, farziyetini şey yapmıyorum, yanlış anlamayın. Farz farzdır. Ama sadaka var. Sadakanın üstünde de infak var. Öyle olması gerektiği için vermek.
Bir de bu konuyla ilgili hocam, hangi dine mensup olursa olsun, geçmişlerinde cömert olanlar, hiçbir karşılık beklemeden iyilik edenlerin mutlaka İslam'la şereflendiklerini görüyoruz. Yani İslam'la buluşanları incelen...
Allah cömerttir, cömertleri sever diye. Evet. Ya hadis, ya hadisi kutsi var. Belki de ayettir, bilmiyorum. Hayır, yani güzel bir söz var. Bu anlamda. Evet. Şimdi ben neyi göstermek istedim aynı zamanda? Yani buradaki zenkle, yani bir ayeti biliyorsunuz. Başka ayette karşılaştığımızda, yani Kur'an'ın tefsiri, açıklaması yine Kur'an'dır diye baktığınızda önünüze ne kapılar açılıyor. Bakın, bunu ben ilahiyat fakültesinde öğrenmedim bu bilgiyi. Bir kitapta da yazmıyor. Benim ilmim de çok kuvvetli değil. Tembel birisiyim de. Ama Kur'an'ın tefsiri Kur'an'dır mantığını biliyorum ya. Allah da her şey bunun içindedir diyor. Sadece tefekkür ederek, sadece analiz ederek bu bilgiye ben ulaşabiliyorum. Yani evet. Allah kolaylaştırdım diyor. Velakat yessernel hazel Kur'an diyor. Çok çok kolaylaştırdım diyor. Yemin orada. Yani vallahi kolaylaştırdım diyor. Nerede öğüt alan? Yani siz öğüt alma, gerçeği doğru anlama mantığıyla bu kitaba baktığınızda sevap kazanmak için değil, feyiz almak evet. için değil. Onlar zaten var. Allah'ın kitabından feyiz alınmayacak. Nereden feyiz alınacak? Var. Ama ben sistemi biraz daha iyi anlayayım. Allah'la konuşuyorum. Mantığıyla girerseniz Allah size açıyor kapıları zaten. İşte yani şunu son 2-3 saat evvel işte şey yaptım. Yani olayı göstermekteki maksadım hani balık tutmayı göstermek. Öğretmek değil esnafına da balık tutmayı göstermek. O anlamda şey yapıyorum. Burada bir fark var bir de. Bakara'da onlar gayba inanırlar ifadesi bu şeyde yok. Durumda yok. Bunun da şundan olabileceğini düşünüyorum. Muttakilik gayba iman konusunda bir adım önde. Yani gayb ne gözükmeyenler. Ne gözükmeyen deyince ne anlaşılıyor? İman, ama iman ne? Mesela ben şu kitaba iman, pardon, tuzluk olsa ya da kalem olsa ben şu kaleme iman ediyorum demezsiniz.
Evet.
Zaten gözüken bir şeye, evet, gözüken bir şeye iman edilmez. Gözükmeyen bir şeye iman edilir. Yani melekler, cin, ahiret, cennet, cehennem gibi ortamda bulunsa da gözükmeyen şeyler var. Hani muttakilik biraz daha o yakınında olan şeylere imanı olanların bir işareti gibi geliyor burada. Muhsinlikten biraz farklı olarak. Buyurun.
Öyle bir zaman gelecek ki beni görmeden, tanımadan onlar iman edecek.
Evet, kardeşlerim diyor Peygamber Efendimiz. Onlar kardeşlerim diyor. Biz senin kardeşlerin değil miyiz diyor. Hayır diyor, siz benim arkadaşlarımsınız diyor. Ahirette öyle bir insanlar gelecek ki diyor, onlar beni görmedikleri halde diyor, aynı sizin gibi görmüşçesine diyor, bana iman edecekler diyor. İşte onlar benim kardeşlerimdir diyor. İşte o muttakiliğin içerisine giren bir kısım bu. Devam edelim. Zekatı verirleri biraz daha açıklamak istiyorum burada. Onu açıklamıştık, sadece bir cümle açıklamak istiyorum. Zekatlarını verirler de bir kolaylık var burada. Tabii ki verirler anlamında. Yani kırpma yapmazlar, acabalara girmezler. Çok net bir şekilde verirler. Zekatlarının, daha evvel konuştuğumuz üzere, mallarının içerisinde aslında ayrılmış, belirlenmiş bir pay olduğunu, bunu verirler. Zekat verirler değil, zekatı verirler diye. Hatırlıyor musunuz? Ayrıntısını açıklamıştık. Tekrar girmek istemiyorum. Bunu çok rahat bir şekilde verirler. Ve hum bil ahiretuhum yukinun. Ve onlar ahiretten de yukindurlar. Yani yukin kelimesinde Türkçe'ye en yakın olarak ikna var. İkna oldum diyorsunuz ya, ya da kani oldum. Bu konuda kani oldum. Yani normal bir imanın daha ötesinde, daha sağlam, görüyormuş gibi bir iman. Kesin kes. Yani bunu şöyle açıklayabiliriz. Yarın mesela işe gideceksiniz. Ya da yarın sabahleyin şunu yapacaksınız. Gözünüzün önüne geliyor değil mi? Gideceğiniz iş ya da yapacağınız bir şey. Nasıl böyle ise ahireti de bu şekilde gözünüzde canlandırarak şeyler. Ölümü de öyle. Yani mesela çok hoşuma gidiyor. Ölüm tefekkürü yaptırıyorlar. Rabıta deniyor ona. Yani rapt oluyorsunuz. Yani çok ciddi bir konsantrasyonla ölümü düşünüyorsunuz. Yani şöyle, kendiniz yaşıyormuşçasına, yani rabıta da o vardır. Yaşıyormuşçasına ilgilenmek. Rapt var yani, rapt diye. Onunla bir bağlantı kuruyorsunuz yani o düşüncelerle. Yani şu an ben eyvah yok işte. Eyvahı söylememek için bunlar yapılıyor. Geliyor. Şey geliyor. Azrail geliyor da ölüm melekleri geliyor. Görüyorsunuz. Sağdan mı geliyor, soldan mı geliyor? Önünüzden mi, arkanızdan mı geliyor? Geldi. Nasıl muamele edecek? Ne olacak? Aldı. Alırken ben neler söylemeliyim imanımla ilgili? Eğer bir hani anlatılanlar varsa bunlar nasıl gerçekleşiyor? Öldüm. İşte beni yıkıyorlar. İşte eşim dostum orada. Kabre gömüyorlar. Bunu ciddi olarak yapın deniyor. Gerçekten ben yaptım. Çok ciddi oluyor. Ben bu NLP ile ilgilendim. NLP'de bilinçaltı teknikleri var. Orada öğretilen bir şey var. Eğer zihninizden belirli bir şeyleri düzenli olarak yapar iseniz, beyin bunu aynı antrenman, fiziksel aktivite yapmış gibi algılıyor. Bunu bir Çinli ya da Rus sporcular yapıyor. Bir olimpiyat şampiyonu sakatlanıyor. Belirli bir süre yapamayacak. Ama ona zihinsel antrenman yapılıyor. Sanki o şeydi, trapez miydi? Barfix değil mi? Barfix sporcusu aynı o antrenmanları sürekli zihninden yaptırılıyor. Gerçekte hayatta nasıl yapması gerekiyorsa o şekilde yapıyor. Ve şey olduğunda, iyileştiğinde aynı performansla devam ediyor ve şampiyon oluyor. Siz de aynı şekilde zihinsel antrenmanlar yaptığınız takdirde gerçekten yapmış gibi algılıyor beyin onu. Yani ölüm hak, hepimiz bir gün öleceğiz. Eğer yakinen iman eder de, yakinen iman etme ölçüsünde biz bu antrenmanları yaparsak, zihnimizde canlandırır ve o şekilde kendimizi hazırlarsak, bir gün onunla karşılaştığımız takdirde daha iyi becerme, başarma ihtimalimiz var. İşte yakinen onlar ahirete yakinen inanırlar da bu var. Biz görmedik ama bu kitapta sahneleri çok güzel anlatılıyor. Aklımızla mantığımızla bunun böyle olması gerektiğini inanıyor. Siz de inanın deniyor yakin derecesinde. biraz daha zihnimizi düşünerek, kapasitemizi kullanarak bunu gerçekleştirmek lazım. Ulaike ala huden min rabbihim. Onlar Rablerinden bir hidayet üzeridedirler. İşte önceden bir muhsin oldular. Hidayet geldi ya. Evet, diyor ki işte onlar Rablerinden bir hidayet üzerinedirler. Ve ulaike humul muflihun. Onlar, felah kelimesi var burada, felaha erenlerdendir. Yani kurtulmuşlardandır. Felah ne demek?
Kurtuluş.
Kurtuluş. Kendisinin istediği amaca ulaşması, kurtul felah demekmiş. Yani muradına umması. Felaha kavuşuyor. Efendim? Hayya alel felah denilen. Haydi kurtuluşa. Yani demek ki insanın ayağının kayma ihtimali daha yüksek.
Türk yazanda bile değişmedi durum, biliyorsunuz değil mi?
Hocalar
Türk yazanda felah söylüyorlardı. Sizlerine söyledi Türk söylüyorlardı.
Onu değiştirmemişler. Bakın, bir önemli bir şey söyleyeceğim. Bakın, hayyalel felah dediğine göre, bakın çağrılıyor. Hadi mesela yangın olduğunu düşünün. Bir tane çıkış kapısı var. Bir kişi biliyor onu. Diyor ki kapı burada. Çıkış burada. Demek ki kişilerin bulamama ihtimali var. Neden? Çünkü fıtraten aslında bizde, özümüzde doğru yolu bulma mekanizması var. Yani hadis ayetlerinde onu işlemiştik. Ama bizim bedenimiz neden yaratıldı?
Nefis.
Topraktan yaratıldı. Dolayısıyla arz çekiyor. Dünya çekiyor. Artına üstüne, artı olarak buna üstüne üstlük bir de nefis verildi. Nefis de hazcı, gördüğüne meyleden, kural tanımayan yapıda bu var. Üstüne üstlük bir de şeytan var. Bir de başka mekanizmalar var, musallatlar var. Oraya girmek istemiyorum. Bu sallatlar var. Onların hepsi seni bir taraftan çekiyor. Geriye ne kaldı? Senin fıtratında Allah'ın verdiği var. Ruh var. Biliyorsunuz ruh şey olmaz. Kafir olmaz. Ruh Allah'ın emrindendir. Çünkü yani Adem kıssasını hatırlarsanız o cennet üstü alemde Allah tarafından bir nefidir. O aşağılara meyli yok onun. Yani ne cennete meyli var onun, ne dünyaya meyli var. Onun meyli bir tek Allah'tan bir nefi olduğu için onun yönelişi Allah'a. O içimizde. İşte bizim sorumlu olduğumuz şeylerden birisi de bu, bir akıldan, iradeden sorumluyuz. Bir esmaların yüklenmesiyle bir sorumluluğumuz var. Bir de ruhumuz var. Çünkü bakın, ben ateist olduğuna inanmıyorum diyordum ya. Delilim bu. Yani ruh var mı herkeste? İtiraz eden var mı? Yok. Ruh da Allah'ın emrinden değil mi? Ha, bitti. Yani bir kimsenin Allah'a, bir yaratıcıya inanmaması mümkün değil. Ha, küfrediyor. Yani örtüyor üzerine. İnkar ediyor, reddediyor, ayrı. Ama iç mekanizması olarak ruh var. Dolayısıyla iman var. İşte hayyalel felah derken, haydi kurtuluşa derken, bu olumsuz etkilerin insanı kurtuluştan men etme tehlikesi olduğu için var. Burada da işte diyor ki işte bunlar felaha erenlerdir. Bir öncekinde ne diyor? Onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzerinedir. Yani Allah'ın bir hidayeti sana can simidi gibi yetişiyor. Bu da ne? Kur'an. Yani başka etkenler de var. Yani hidayet sadece Kur'an değildir ama Kur'an net bir şekilde burada geliyor. Nasıl hidayet oluyor? Biz devamlı Kur'an'ı çok güzel sesimizle okursak biz hidayet olmuş oluyor. Doğru mu?
Allah.
Yanlış. Biz Kur'an'ın manasını düşündüğümüzde, ettiğimizde, ona göre yaşantımızı amel ettiğimizde, sistemi daha iyi anladığımızda hidayet oluyor. Duvara astığımızda o bizi kurtarıyor. Doğru mu?
Yok. Yok. Saygı oluyor.
Saygı oluyor. Onun rahmetiyle beraber, varlığıyla ortalık nurlanıyor. Tamam, bunlar çok güzel ama hidayet olmuyor. Hidayet olabilmesi için bizim içine girmemiz lazım. Kapağını açıp tefekkür etmemiz lazım. Ya da bildiğimiz ayetleri düşünerek amel etmemiz gerekiyor. Mesela şu aklıma geldi. Yani bu derste ben biraz envabin namazı kılıyorum da biraz geç başlanıyor ya. O sırada Fatiha suresine şurada hani bir bakılırsa ya da o mavi kitapçıklardan burada bulunursa Fatiha'yı sürekli gündeminizde tutun. Fatiha'nın her kelimesini bilin. Sanki Türkçedir Fatiha. Hiç Arapça değildir. Bilmediğiniz hiçbir kelime yok. Rahman var, Rahim var, Hidayet var, Sırat-ı Müstakim var, Dalalet var, Sapıklık var, kendilerine nimet verilmişler var. Hepsi Türkçe. Sanki Türkçe. Neden söylüyorum bunu? Hani Kur'an'ı diyelim açamıyoruz ama Kur'an'dan bizim hıfzımızda, ezberimizde olan şeyler var. Bari bunları tekrar edelim. Allah-u Teala niçin 40 kez tekrar ettirtiyor bize? Farz namazlarında ve sünnet namazlarında her rekatta. Yani bizim bunu hoca okurken ya da biz okurken her kelimesini bilircesine sanki Türkçe okuyormuşçasına okumamız lazım. O yüzden en azından hani buraya geldiğimizde ilk o ayetlere bakarak 5-10 dakika önce bir gözümüzü kapatalım ya, bu bakmadan anlamını yakalamaya çalışalım. Takıldığımız yerde de bakalım. Bu tabii ki hafta içinde de herhangi yerlerde. Evet. Devam edelim. Ya ben bu sayfayı bitirmeyi düşünüyordum da çenem düşüyor. Yani bir iki ayet anca
şey yapabiliyorum. Etkiliyor bizi daha iyi anlıyoruz.
İşte bunlar felaha erenlerdir. Evet, bu kısmı soru olan var mı? Bence çok güzel olarak.
Hocam en sonunda kurtuluşa erenler diyor. Kurtuluşun yolu zaten önce saydıklarımız biliyorsunuz. Öyle değil mi? Yani kitapta sayılanlar.
Tabii.
Öyle değil mi?
Yani
bu ezanda da var aynı. Niye orada Hayy Alessera diyor, önce Hayy Alessera'yı söylüyor? Haydi namaza, ki namazda bütün bunlar var zaten. Sonra kurtuluşu söylüyor. Tabii.
Yani şu haklı olduğunuz yer şurası. İnsanlar felah bekliyorlar. Mesela ne diyorlar? Ya çalışmak zaten ibadettir diyorlar. Benim kalbim temizdir diyorlar. Ya araba niye para yedireyim diyorlar. Bir cümleler var. Bunların altında ne var? Ben zaten kurtulacağım. Yok mu bu cümlelerin altında? Yani altyazı olarak bu geçmiyor mu? Tabii, ama tabii. Allah diyor ki önce hayyâle salah diyor. Evet. Ondan sonra hayyâle felah diyor. Yani sen Allah emretmiş. Yok sen emretmişsin ama ben onu ilgilenmiyorum. Ama benim kalbim temiz dendiğinde sisteme aykırı davranmış oluyorsun. Ha, her namaz kılan kurtulacak diye bir şey yok. Ama ciddi ayetler var. Mesela bir burada hepimizin namaz kıldığını bilerek söylüyorum. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Öyle olmaması yani öyle olmadığını aklıma bile getirmek istemiyorum. Peygamber Efendimiz diyor ki kişi ile küfrü arasında namaz vardır diyor.
Kişiyle?
Bak kişi ile küfrü arasında küfür arasında namaz vardır diyor. Yani bakın kişi var. Karşısında Allah korusun küfrü var. Yani kendisini cehenneme attıracak olan şey. Arada bunu engelleyen ne var? Namaz. Bak hadisin güzelliğine bakın, ne kadar güzel bir ifade. Bak namaz kılmayan kafirdir demiyor. Kişiyle küfrü arasında namaz vardır. Namaz tutuyor yani orada. Namazı kaldır.
Küfür üstüne geliyor.
Karşısında küfür var. Muhteşem bir hadis ifadesi. Yani mesajımı anınız. Hayyâle salah diyor, deniliyor. Sonra hayyâle felah deniyor.
Böyle günahlara devam ediyor ama namaza da devam ediyor. Sahabeden biri dinliyor, diyor ki ya Resulallah ben diyor bu durumdayım diyor. Sen devam et namaza diyor. Namazdan
şey, ayet galiba değil mi? Namaz insanı kötülükten alıkoyar diye. Ayet galiba değil mi? Ya bazı şeylerde öyle karıştım. Yani ayet mi hadis mi şey yapmıyorum. Ama zaten sahih olan bir hadis neredeyse ayet gibi.
Açıklaması da.
Bu rahmetli Hasan Hoca diyordu zaten. Bak diyor sana şu hadisi söyleyeyim diyordu. Söylüyor. Sonra da ayeti söylüyor. Yani bir iki kelime farklılığı var. Neredeyse örtüşüyor. Zaten Peygamber Efendimiz diyor ki o hevasından konuşmaz deniyor. Şimdi Kur'an kendisine iniyor. Yani düşünsene Kur'an kendisine iniyor ve kendisinde bir yorum yapıyor, bir söz söylüyor, hadis söylüyor. Tabii ki Kur'an kaynaklı olacak bu. Vahiy gibi olacak. Kendi hevasından konuşmaz. Yani biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i iyi tanımıyoruz. bir kişi gibi değerlendiriyoruz. Eğer gerçek manası Resulullah olarak değerlendirsek bu hadislerin anlamı da çok değişir. Yaşam biçimi de çok değişir. Bir şey var, onu söyleyeyim, çok hoşuma gitti. Peygamber Efendimiz söz söylüyor. Diyor ki, içinizden bu cemaatte olanlar diyor, olmayanları anlatsın diyor. Umulur ki diyor, ileride bir cemaat gelir. Evet. Bu sözü sizden daha iyi anlar.
Veda hutbesi ne yapıyor?
Müthiş bir şey. Bizi kastediyor.
Veda hutbesi.
Bak deniyor ki hadisle amel edilmez de hadis şey yapayım. Ya bu hadisin güzelliğini görüyor musunuz? Yani bizim önümüzde apaçık bir Kur'an var. Her şey net. Ama sadece Kur'an'a yönelenler de işte ben anlam veremiyorum. Bu sefer de hadisi reddediyorlar. Yani niçin bir taraf olmak zorunda? Diğerleri de bir grupta ayet olmaksızın bütün hadisler incelemeden ve bütün sözler, evliya sözleri, şey sözleri, hoca sözleri, tarikat sözleri, cemaat sözleri işte derseniz onlarla söze başlıyorlar. Hiçbir ayet geçmiyor. Ayetin içine girmiyorlar. Zaten biz anlayamayız diyorlar. Ortası yok. Ya sadece ayetlerden bütün her şeyi çıkarmak istiyorlar ya da o şekilde. Ya niye bir araya gelinmiyor? Yani onun ortası, bileşkesi yok mu? Tevhid. Tevhid ne demek? Birleştirme demek. Yani herkes bir grup olmuş. Geçen burada bir Hanif diye kitap buldum. Ya sanki kitabı ben yazdım. Ya da o kitaptan ben alıp da Hanif'i anlattım. Şok oldum. Yani aynı benim burada söylediğim sözler. Ama ben onları biliyorum. İnternetten Hanif dostlar diye de Hanifler diye grup var, onu biliyorum. Onlar da tamamıyla hadisi reddediyorlar. Tamamıyla manevi değerleri, gaybi değerleri yok sayıyorlar. Ya çok güzel, Hanifi anlamışsın. Gerçekten çok güzel anlamışlar. Ya illa şucu bucu olmak zorunda mısın? Ya da ben Hanifim demek zorunda mısın? Diyor ki, işte bir şuradan buradan olmamak lazım diyor. Onlar dinlerini parça parça ettiler. Fırkalara ayırdılar. Şialara ayırdılar. Her hizip kendindekiyle övünmektedir ayetini vurguluyor. Yani o kitapta dedim bunu yakalamış, ama kendisi de bir grup oluyor. Ve o grupta her şeyi reddediyor. Manevi hadisleri reddediyor, maneviyatı reddediyor, tasavvufu reddediyor, gaybi şeyleri reddediyor. Öyle bir grup oluşmuş. Yani kendisi o ayetin içinde düşmüş. Farkında değil. Yani o yüzden çok dikkatli olmak lazım. Yani doğruyu anlayıp doğruyu yaşamak lazım. Çok az. Zaten hatırlıyor musunuz? Rum suresinde diyor ki onların sayıları çok az diyordu. Ekserehum la yu'minun diyordu. Onların çoğu bunu bilmezler diyor. Hanifliği bilmezler diyor. Yani Allah o gruptan, yani o grupta demeyeyim, haniflik, haniflerden olmayı nasip etsin.
Çok güzel bir şey dedin orada. Çok başlıyor ya Türkiye'ye. Şey. Bir şey dedi. Hoca efendi, şimdi hoca bir şey söylüyor. Onu tatbik eder. Doğru mu yanlış bir şey yapıyor. Onun etkili yok yani.
İşte
yani,
doğru.
Yani, o doğru. Doğru. Doğru. Doğru.
Altıncı ayet. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيِ لَهْفَ الْحَد۪يِسِ İnsanlardan öylesi var ki laf eğlencesi satın alır. Ve مِنَ النَّاسِ, hani biraz Arapçasıyla şey yapıyorum, insanlardan öylesi vardır ki, Arapça bilenler için bak minle başlıyor ya, şipi cümle vardır oluyor. Vardır. Men yeştera, bu müşteri kelimesi bu kökten, iştera satın almak. Müşteriyi satın alan demek. Satın alır. Neyi satın alır? Lehvel hadis. Hadis söz demek. Hani hadis deyince biz Peygamber Efendimiz'in hadisi ne demek? Peygamber Efendimiz'in söyledikleri, ağzından çıkanlara hadis denir. Neyi alırlarmış? Laf eğlencesini satın alırlarmış. Ama bir amaç var. Li yudulle, dalalete götürmek için, saptırmak için. Nereden? An sebilillah. Sebilillah Allah'ın yolu demek. Fi sebilillah denir mi? Allah yolunda harcayın derler. Allah'ın yolundan saptırmak için bu laf eğlencesi satın alıyorlar. Ama bir halde bir gayri ilim. Bir ilme dayanmaksızın, bir bilgiye dayanmaksızın, cahillikle, cahilane diyeyim, cahillikle pek olmuyor olduğu halde. Ve onu eğlence edinmek için.
Alay etmek için.
Alay etmek için. Alay da var, başka şey de var, eğlence de var. İşte onlar için küçük düşürücü bir azap vardır. Ulaike lehum, onlar için vardır. Azabün muhin, mühin değer verilmeyen, aşağılık anlamına geliyor. Aşağıltıcı.
Rezil
rüsva edici. Çünkü sonunda diyordu bir sonraki ayette, sanki onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner diyor. Onu sonra açıklayacağım. Yani adam kibirleniyor ya, azabı da o kibirlendiğine mukabil olarak tam tersi de aşağılayıcı, rezil rüsva edici bir azap olarak var. Şimdi burası çok ilginç. Çok düşündüm bunu. Bir insan bir laf eğlencesini nasıl satın alabilir?
Burada yapmış, isterseniz bir şey okuyayım.
Bir tefekkürle gidelim. Yani düşünerek bir bulalım. Yani o satın alır diyor. Allah yolundan saptırmak için laf, yani laf cambazlığı, laf dille dolaşan şeyler, hikayeler, sözler, bir şeyler, bunu satın alır diyor. Satın almak ne demek? Yani parasının bedelini veriyorsun, onun karşılığında bir şey alıyorsun. Bak şey demiyor, yani Allah yolundan saptırmak için güzel söz söyler demiyor. Satın alır diyor, o sözü satın alır diyor.
Mesela bu Bektaşi kralları gibi. O insanların hoşuna gidiyor, gülüyorlar falan filan. Aslında incelediğin zaman imani yönde bir sürü şey var, günah var.
Yani, peki kişi onu nasıl satın alıyor?
Ha, onunla işte
onunla kendine prim yapmak.
Eğlenceyi alarak.
O amaç, hani Allah yoluna saptırmak için diyor, doğru. Alış şekline.
Alayla.
Sitcom.
Biraz
sitcom gibi yani.
Ne gibi?
Sitcomlarda Allah, yani dini değerleri
şeyden.
Sitcom ne demek bilmiyorum.
Sitcom. Komedi şeyi. Yani
çıkıyor ortaya.
Stand up gösterileri gibi mi? Yani, onun gibi. Tamam. O doğru. O yaptığı amel. Benim ilgincime giden şuydu. Nasıl satın alıyor onu?
Özellikle
ya satın aldı ya bunu.
Özellikle satın alıyor. Şeytan işte o. İnsanlar
hayır, parayla satın alıyor. Yani,
satın alıyor.
Satın
alıyor.
Parasını veriyor.
Şeklini soruyor.
Onu sözü alıyor.
Ha, işte nasıl aldı yani? Neyi aldığı değil. Neyi aldığı belli. Hani bir sürü şey söyleyebiliriz. Nasıl aldığı önemli.
Gazete.
Gazete, evet.
Televizyon.
Televizyon.
Abuk sabuk kitap.
Yani bakın
meyhane,
arkadaşlar.
Eğlence.
Şimdi ayetin içerisini, yani o zamana şey yaparsak, yani Kur'an indiği döneme yaparsak da anlaşılıyor.
Allah
bugün Allah, günümüzde de getirsek oluyor.
Allah'ını biliyorsunuz. Şairler vardı. Şairlere para verip
konuşturuyorlar.
Güzel, güzel. Bu nadir bilme, nadir bin bir şey diye söyleniyor, yapmıyorum. Birisi var. O onunla ilgili indiğine dair bir rivayet var. Şeye gidiyor. Hani bu Kur'an-ı Kerim At Semut kavminden falan bahsediyor ya.
Evet.
O şey de kişi de Rum tarafına gidip oranın Rum diyorum biz Acem tarafına gidip oranın hikayelerinden alıyor ve geliyor bunu anlatıyor. O kadar zevkli anlatıyor ki insanlar Kur'an sohbetleri yerine onun sohbetlerine gitmeye başlıyorlar.
Çok güzel ama. Zamanı doydum.
Bakın o kişi ne yapıyor? Satın alıyor onu. Oraya gidiyor. Özel bir gayretiyle feda ediyor. Zamanını feda ediyor. İlgisini yapıyor. Parasını veriyor ve satın alıyor. Bakın çok ilginç.
Amaç, bugün, amaç dine zarar vermek.
Amaç dine zarar vermek. Kasıt. Evet. Bakın bugün gazeteler satın alınıyor. Bugün medya satın alınıyor. Bugün internet siteleri satın alınıyor. Bugün okullar satın alınıyor. Ya bir arkadaşım çok da pek yaşamıyor ama inançlı, inancına çok şeyim. Hatta ailesi milli muhafazakar değerlere parti seviyesinde idareci konumunda çok sahip olanlar. Okuluyla çocuğu okuluna verecek, onunla ilgili konuşuyoruz. Bir Alman kolejine veriyor. Bizim şeye yakın diyor ve ciddi de rakamı var. Bir şey soracağım, niye veriyorsun dedim. Ya yabancı dili öğrensin bilmem ne. Ya dedim bir Alman Türkiye'ye gelip de niçin okul kuruyor? Ya kendi kültürünü ve misyonunu empoze etmek için ve okul satın alıyor burada, işte bu ayete giriyor. O zaten onun görevi, o onu yapıyor. Misyoner ne demek? Görev, kendisine gömül görev kabul etmiş demek. Onda bir hata yok. Yani var da kendi değerleriyle doğru. Hata bizde. Ya verme kardeşim. dibindeki en azından devlet okuluna ver yani şeyine ver. Ya da düşün ya ben bu çocuğumun eğitimine ben ne kadar ilgileniyorum. Verdiğim bir yerde de okulda da bu olacak. O okulu araştır, incele. Allahi değerleri veriyor mu vermiyor mu bir araştır, ona göre var. Ama o satın alıyor işte. Ama biz de uyuyoruz. Ama sonuç nereye götürüyor? Onun amacı Kur'an'da belirtiliyor. Allah yolundan sapıtmak için diyor. Biz de bir malzeme vermiş oluyoruz. Ha, okul örneği. Hangi kanalı izliyorsun? Hangi gazeteyi okuyorsun? Hangi hatta tefsiri okuyorsun? Bunların hepsi önemli. Bakın Kur'an'da bile tehlike var. Yani şöyle meallerde, tefsirlerde bile tehlike var konuştuk. İsrailiyatı alıyor, olduğu gibi şeyin tefsirin içerisine koyuyor. Sen de müthiş bir alim diyorsun, ya müthiş tefsir alıyorsun. Ya onun içinde virüsler varsa... Virüsler beynin senin beynine yüklendi. İşte nasıl temizlenecek o virüs? Ya bir virüs programı olacak, birisi saptayacak onu. Var mı çevremizde? Çok dalışabileceğiniz Kur'an ehli insanlar var mı? Olamazsa doğru. Bir de üzerine üstün kişi yaptın, cilaladın onu, bir de şey yaptın, balon oldu. Perçinledin. O şekilde gittin. Ve diyor ki, onlar da doğru yolda olduklarına yemin ederler diyor. Dolayısıyla dikkat edeceğiz. Yani başkalarının Allah yolundan saptırmak için satın aldıkları şeylere meyil konusunda bizim özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Görüyor musunuz? Allah-u Teala Kur'an'da ne güzel misaller veriyor. Bizim ne güzel şeyimizi yapıyor. Dikkatimizi çekiyor. Bu ayetler aynı Bakara suresinin o 2. 3. sayfasında da çok benzer bir şekilde var. İnsanlardan öylesi vardır ki diyor, inandık derler. Halbuki onlar inanmamışlardır diyor. Onlar Allah'ı kandırmaya çalışırlar. Halbuki aslında kananlar kendileridir diyor. Bunlarla da çok örtüşüyor. Arkasına diyor ki, biz diyor ıslah ediciyiz derler diyor. Dikkat edin diyor. Onlar diyor müfsit edicilerdir, bozuculardır, ifsat edicilerdir diyor. Ama diyor bilmezler, farkında değillerdir diyor. Aynı buradaki olduğu gibi bir gayri ilim diyor. Bilmeden yani ilim sahibi olmadan yaparlar diyor. Yani yine bu ayetle ilişkisi var. Bakın ne deniyor? Ya olur mu böyle deniyor bu devirde? Olması gereken bu diyor. Fark ediyor musunuz? Evet. Ne yapıyorlar? Düzenleyiciler. Yani. Kur'an'ı reddediyorlar. Hayır diyor, biz dini diyor ıslah edeceğiz diyorlar. Diyorlar ki hayır, Allah diyor ki hayır diyor, onlar diyor ıslah edici değillerdir. Tam tersine müfsittirler diyor. Dikkatli olun diyor. Ela diyor orada, dikkatli olun diyor. Aynı bu, hani dedik ya, Bakara ile Lokman birbiriyle örtüşüyor diyor. Bu da örtüştüğü yerlerden birisi. Bakın Allah yolundan alıkoyar diyor. Şimdi adam zaten Allah yoluna girmiş ya da girmek üzere. Buradan alıkoymak istiyor. Şeytan ne diyor? Ben diyor Allah-u Teala diyor ki konuşmasında o şeylerde. Ben senin sırat-ı müstakim üzerine oturacağım diyor.
Yolunun üzerine
oturacak. Yani yolda kimler var? Namaz kılanlar var, oruç tutanlar var. Yani girdiği zaman iş bitmiyor. Dikkat edin. Hani bir laf var. Meyhanede şeytan olmaz diye. Yani uğraşmasına gerek yok ki orada. Kimle uğraşacak? Yani gayret üzerine, belli bir şey üzerine olmuş oluyor. Yani girdiğiniz zaman bitmiyor. Her şeyinize dikkat etmek gerekiyor. Ve işte bak, bu eğlence sektörünün bu işin içerisinde olduğu ne kadar belli. Bak altta ne diyor? Ve onu eğlence olarak edinmek için diyor. Yani bir kendisi eğlence ediniyor. İnsanları oradan saptırdığını görünce. Bir de insanlar onu eğlence olarak ihtihaz ediyorlar, ediniyorlar yani. Yani eğlence konusunda da bizim çok dikkatimiz gerekiyor. Mesela televizyonda diziler var. O ben bilmem eşim bilir mi falan var onlarda. Bir saat tutuyorum ya, 3 saat mi 4 saat mi sürüyor? Yani ne kazandırdı? Yani bugünler çok izleniyor. Ben de bir iki programı izledim. Bir şey ne girdi? Aklına ne girdi? Ne kazandırdı? Hani öyle bir şey izlersin ki sana gerçekten bir şey verir ya. Tamam, o zaman onu izle. Mesela dün Sıra Dışı'nı izledim ben. Hacamatla ilgili bir güzel bir şey vardı. Çok güzel bilgiler edindim ben orada. Onun yerine ben şeyi izleseydim. ben bilmem eşim bilim izleseydi birilerinin orada yarışını izleyecektim. Ya aklımda bir şey kalmayacaktı. Ne sağladı bana? Beni Allah yolundan ayırdı mı ayırmadı mı?
Ayırdı. Malayani işte.
Malayani işte. Beni ayırdı mı ayırmadı mı? Ayırdıysa ayırdı. Tamam yani. O bu ayetin içine giriyor işte. Ben de onun ekmeğine yağ sürmüş oluyorum.
Ya bakın kazanıyor yarışan. Kazanan birini yolan bir şey kazanmıyor ama sen nasıl bir şey kazanıyorsun?
Ya bana ne? ya hiçbir şey kazanmamak bile kayıptır. Peygamber Efendimiz diyor ki bir günü bir gününe benzeyen bizden değildir diyor. Ya da yumuşatıyorlar biraz kaybetmişler falan diyorlar. Hani üç cuma namazla üst üste gitmeyenle ilgili var ya son kısımları öyle bir light hale getirildi ki. Hadisin metnine bakıyorsun getirdikleri yer nerede? Neyse ne diyor. Yani onun ayetsel kısmı ne? Vel asr innel insane lefî husr. Asrı zaman olarak ifade edersek zamana yemin olsun ki bütün insan hüsrandadır diyor. Neden? Ya hiçbir şey yapma, zaman akıyor. Yapman gerekene göre kayıptasın. Sahabe efendilerimiz bunu okumadan ayrılmazlarmış. Bir sürü yorumlar yapılıyor ama beni tatmin etmiyor. Yani hakkı tavsiye et, sabrı tavsiye et. Ya zaten sahabi o başka hani haktan başka bir şey mi yapacak ya da başına bir musibet geldiğinde sabır etmeyecek mi? Farklı bir şey var. Hayır, asrın anlamını biliyor. Yani zaman olduğunu geçirip aman zamanımızı boş geçirmeyelim. Bak şu an biz Allah sohbetindeydik, peygamber sohbetindeydi. Ayrılıyoruz. Aman dünyaya dalmayalım. Bir şeyler yapalım. Zaman akıp geçiyor ama hüsranda olanlardan olmayalım mı bence? Onu hatırlatıyorlardı birbirine. Tabii diğerleriyle bütünüyle de algılıyorlardı ama bence bu vurgu çok daha önemli. Yani zaman vurgusu bence çok önemli. Zaten ne kadar kısa ayet. Yani orada da zamanın değerlendirilmesiyle küçük bir işaret var gibi geldi bana.
Var.
Evet. Ve onu eğlence yürümek için onlar için küçük düşürücü bir azap vardır. Bir ayet daha şey yapalım inşallah. Ve izâ tutla aleyhi âyâtuna ve onlara ayetlerimiz okunduğu vakit bak birisi okuyor sanki onu işitmemiş gibi kibirlenerek tevelli ederler dönerler sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi sen onlara acıklı bir azap ile müjdele. Bakın çok benzer ayetler yine Bakara'da var. Onların diyor ki kalplerine mühür vurulmuştur diyor. Allah kalplerine mühür vurmuştur diyor ve kulaklarına da mühür vurmuştur diyor. Ama hani geçen derslerde açıklamıştık. Allah birisinin kalbini mühürlemez. Bilinen anlamıyla. Ya da kulağını mühürlemez. Kendisi yaptıklarıyla kendini o duruma getirir. İşte bak bu ayet de hani ayetin tefsiri ya bunu açıklıyor. Diyor ki ona ayetlerimiz okunduğu vakit sanki onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner. Yani işitmemiş gibi sanki ona kulağına girmiyor, kibirleniyor. Sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi. Dolayısıyla da Allah'ın sistem gereği onu mühürlemesini hak ediyorlar. Sen onları acıklı bir azap ile müjdele. Evet. Lokman Suresi'nin buraya geldik. Devam edeceğiz. Aman hafta içinde devam edelim Kur'an okumaya. Özellikle de Fatiha'ya özen gösterelim. Ana diliniz gibi sanki Türkçeymiş gibi okuyalım. Sadakallahu lazım. 8'de kalacağız.